tencerenin götürmeyeceği hiçbir iktidar yoktur lafı bir kez daha aslında vücut buldu diyelim.
Enflasyonu bu kadar bu noktaya getirmiş olan akıl diyelim veya birileri hesap vermeden bu güveni tekrardan tazelemek mümkün olabilir mi?
Hiç acı çekmeyenlerin de biraz acı çekmesi
kesinlikle
görmek isteriz yani. Kesinlikle. Hiç acı çekmeyenler var çünkü.
Ya bu seçim sonuçlarıyla bence bir referandum tamamen rafa kalkmıştır, gündemden düşmüştür diye düşünüyorum. Mesele Ekonomi'nin değerli izleyicileri, yeni bir pusula programıyla karşı karşıyayız. Sevgili Kerim Rota belirli bir süre aramızda olmayacak. Bu süre zarfında pusula programını sevgili Ali Ağoğlu ile birlikte yapacağız. Ali hoş geldin.
Hoş bulduk.
Nasılsın?
Süperim. Sağlığım yerinde, gerisine bakacağız.
Süper. Harika. Ben çok fazla vakit kaybetmeden hemen sana ilk sorumu yönelteyim. Sonrasında beraber tartışalım. Mehmet Şimşek biraz önce bir tweet attı. Attığı tweette OVP'de belirlenmiş olan hedeflere ulaşabilmek için seçim sonrasında sıkı mali ve para politikasını uygulayacağız diye yeniden üzerinde birkaç kere daha vurgu yaptı. Bunu sürdürmede, bunu uygulayabilmede rahat olabilir mi diye senin bir görüşünü almak isterim.
Bana normal şartlar altında ben yerel seçimlerin çok da büyük bir oyun değiştirici bir sonuç vereceğini düşünmeyen taraftaydım. Ya da bir başka deyişle söyleyeyim, bu kadar dip dalga tarzında bir değişim veya çok farklı bir seçim sonucu, farklı bir seçim sonucu bu çünkü, olmasını beklemiyordum. Yani o yüzden de ben seçimden sonra da var olan politikaların devam edeceğini ve aslında şuna da inandığım için, hani B planı değil, Z planına kadar bile şu anda uygulanan para politikası benzeri bir politikanın her halükarda uygulanması gerektiğini ve bundan da çok fazla sapılmayacağını düşünüyordum. Düşünüyordum diyorum, halen de bu para politikası tarafını düşünüyorum ama bunun yani hem enflasyona bu kadar müthiş bir tepki var aslında. Aslında bu tepki oylarıyla buraya geldik. Enflasyon çok ciddi şey yaptı. Sadece emekliler konuşuyor ama çalışanlar için de geçerli. Bu kiralardan başla, harcanabilir gelirin son derece azalmasına bak. Yani hepsine bakarsın. Nereye bakarsan bak. Eninde sonunda aslında Süleyman Demirel'in hani tencerenin götürmeyeceği hiçbir iktidar yoktur lafı bir kez daha aslında vücut buldu diyelim. Ya da kanıtlandı. Çok canlar yandı. Yani hakikaten herkesin canı yandı. Biz dahil yani. Biz dahil derken yani teknik olarak baktığında belli bir yaşın üzerine gelmiş insanlarız. Az çok bir gelirimiz var ama bu da enflasyon karşısında ciddi olarak hırpalanıyor. Yani.
Hemen her gün neredeyse.
Her gün hırpalanıyor. Biz bile etkileniyoruz. Hepimiz etkileniyoruz. Yani mümkün değil yani. Şimdi bu noktadan sonra Sayın Şimşek aynı tempoda bir kere o tweet kendi açısından doğru bir tweettir. Çünkü hani aksi bir şey söylememesi
doğru,
lazım.
Doğru, kesinlikle öyle.
Bizim en fazla ihtiyaç duyduğumuz şey evet para politikası da belli bir yere geldik ama şimdi bu noktadan itibaren Sayın Şimşek'in bence yapması gereken bazı işler var. Bunu daha önceden de ben sıkça söylediğim için tek ayağı para politikasına dayalı bir enflasyonla mücadele programı başarılı olması mümkün değil. Ha, bunun ikinci ayağı maliye politikası. Şimdi iş maliye politikası tarafında yapılması gereken işlere geldi. Ben oraya da gelmeden önce çok ciddi bir ilk adım olarak mesela güven arttırıcı önlemler alınması gerekiyor bundan sonra. Yani ihtiyaç duyulan şey güven. Hepimizin konuştuğu, söylediği, söyleye geldiği şey.
Bütün programlarda hep üstünde durduğumuz
evet, şey zaten. O senin de bir lafın vardır. Ben çok severim o lafı. Yani güven ruh gibidir diyor. Çıktı bir, vücuda bir kez daha geri dönmez. Evet doğrudur ama
benim lafım değil. Gerçeği eskiden söylenmiş bir
evet,
düşünce
evet,
tarafından
yani senin sonra, sıkça söylediğim
ben
bir laf
olduğu
için söylüyorum.
Ben sıkça söylemişim. Bana mal oldu genelde. Evet, evet, güven ruh gibidir. Terk ettiği bedene asla dönmez demiş. Piblius Sirius.
Evet şimdi bu burada bir güven tazeleyici önlemler, güven arttırıcı önlemler gelmesi gerekiyor. Yani nedir dediğinde ya bunun en tepeden başlayarak ciddi bir tasarruf önlemi alınması lazım. Hakikaten bir tasarruf yönüne gidilmesi lazım ki halk da çektiği acının karşılığında bir tasarrufla bu acının bir kısmının telafi edilebileceği, maliye dengesinin daha sonra bütçe dengesinin korunabilmesi için bunun yapılması lazım. Önce tasarruf yani hakikaten tasarruf bu. Ve bunun da bir performans kriterine bile bağlanması gerekiyor bence.
IMF programı gibi diyorsun.
Ya ben hep ısrarla söylerim, yani IMF programında IMF'nin bize sağladığı şey bir kontrol mekanizması. Biz kendi kendimizi kontrol edemez
miyiz?
Çok
doğru, çok doğru. Yani edebilirim yani. Arka planda bir kontrol mekanizmasıyla maliyet düşürücü bir unsur olarak ortaya çıkıyor IMF programı.
Aynen.
IMF programı olmadan da sonuçta bunu eğer disiplinliysen oturup kendi içinde yapabilirsin. Ama siyasette şimdiye kadar böyle bir şeyi en azından geçmiş tecrübelerimizde hiç görmedik.
Dünyada da pek yok. Doğrusunu istersen.
Doğru,
dünyada da pek yok.
Siyasetçi, yani siyasetçi elini siyasetçi aldığı zaman oynamak istiyor devamlı, evet, olarak. Ama büyümek istiyor.
Evet, ama siyasetçinin oyun alanının çok daraldığı bir yerdeyiz artık. Onu herkesin kabul etmesi lazım. Şimdi ikinci ne yapılması gerekiyor dediğinde baktığında hani vergilerle ilgili önemli adımlar bekleniyor. Önemli derken aslında Sayın Şimşek açıkladı, yeni vergi yok dedi. Mesela geçen sene vardı motor taşıtlar vergisini 3 defa ödedik biz iki yerine.
Doğru.
Yani 3 taksit ödedik ya da.
ÖTV artışları, KDV artışları.
Evet, ÖTV artışları, KDV artışları bu ve benzeri. Şimdi orada konuşula gelen birkaç tane veya seçimden önce konuşulan diyelim. Bir tanesi KDV'deki istisnaların ortadan kaldırılması, yeklesaklaştırılması. Belki bir KDV artışı da gelebilir, bilmiyorum onu ama. Mesela şöyle bir şey var. Birçok pastane fırın ruhsatı alıp %1 KDV ile satış yapıyor şeklinde bir bilgi var. Benzer bir şekilde kasap, yani çiğ et satanlar aynı zamanda pişirip de sattıklarında pişirilmiş ete %20 KDV olması, 18 KDV olması gerekirken %1 ile satıyorlar. Bu ve benzeri bir takım denetim mekanizmalarıyla bunun bir derlenip toparlanması konuşuluyor. Diğer taraftan kiralarla ilgili konuşulan bir şey var. 4,5 milyon boş ev olduğu söyleniyor ülkede. Şimdi 4,5 milyon boş ev varken biz neden halen daha inşaata şey yapıyoruz, yükleniyoruz? Bir soru, bu başka bir soru. Ama diğer konu, bu evlerin bazıları gerçekten boş. Ev sahipleri özellikle bu %25 kira artışında sınırlama ki Temmuz'da kalkacak inşallah. Onun getirdiği müthiş bir bozulma var. Ev sahibiyle kiracı arasındaki barış tamamen yok oldu. Yani davaların %80'i ev sahibi kiracı davasıymış mahkemelerde.
Öyle, öyle maalesef öyle. Yani, ve anlaşılamayan şey dolayısıyla mesela benim açımdan baktığım zaman ben bunu daha önceki programlarda söyledim. Yani bu limit kalktığı andan itibaren acaba enflasyonda hizmetler tarafında nasıl bir şeye evrileceğiz? Enflasyon yeniden orada farklı bir noktaya erişecek mi? Hizmetler enflasyonu yıllık %94.4. Ki Mart ayı enflasyonunu ben çok merak ediyorum. Piyasa beklentisi 3.6'larda. Yani ben en azından yaptığım alışverişlerde yani %4-4.5'tan aşağı bir enflasyon gelmeyeceğini tahmin ediyorum. Böyle bir durum da var. Yani o nedenle hani olayın gidişatı aslında demin senin söylediğin gibi güven. Yani o demeli sağlanmadan nasıl tesis edilecek, nasıl o güven tekrardan kazanılacak, o benim kafamda o soru işaretleri var. Zira şunu söylemek lazım. Enflasyonu buraya halk getirmedi. Bizler getirmedik. Sen, ben getirmedik. Hatta hatırlayacaksın, yani bu konuyla ilgili ciddi uyarılarda da bulunduk. Sadece bugün değil, geçmiş dönemdeki televizyon programlarında benim özellikle üzerinde durduğum çok önemli bir şey vardı. Ben hep şunu söylüyordum. Enflasyon ekonomik olarak bütün kötülüklerin anasıdır. Bütün kötülüklerin kaynağıdır. Gelir dağılımını bozar, servet transferi yapar, maalesef yoksulluğu artırır. Diğer tarafta öngörülemez bir ekonomik ortam ortaya koyduğu için sanayicinin yatırım yapmasını hep geri adıma atar, geri plana iter, işsizliği artırabilir. Yani bunları hep söyledik. Ben şunu görüyorum, yani acaba enflasyonu bu kadar bu noktaya getirmiş olan bir akıl diyelim veya birileri veya kimse onlar hesap vermeden bu güveni tekrardan tazelemek mümkün olabilir mi? Bu kafamdaki soru işaretlerinden bir tanesi. İkincisi başka bir şey var. Sayın Şimşek gerçekten çok çaba harcıyor. Sayın Şimşek'in sonuçta uyumlu olarak çalıştığı Merkez Bankası ve oraya yapılan son dönemdeki liyakatlı atamalarla son derece özverili bir çalışma içerisinde enflasyon konusunda, enflasyonu düşürme konusunda kararlı adımlar atıyorlar ve korkusuzca atıyorlar. Ama diğer taraftan ben de devletin diğer kurumlarına bakıyorum. Devletin diğer kurumlarında yapılmış olan atamalarda hiçbir değişiklik yok. Sayın Cumhurbaşkanı'nın ekonomi danışmanlarında herhangi bir değişiklik yok. Şimdi böyle bir ortam tekrardan o güven tesisi konusunda halk nezdinde acaba yeni bir endişeyle, bir ne bileyim ön yargıyla karşılaşır mı? O nedenle verilmiş olan, seçimde verilmiş olan mesaj çok güçlü ben. Öyle görüyorum. Yani evet, katılım oranı %77. Belli ki AK Parti tabanının çok büyük bir kısmı seçime gitmemiş. Ama bunun gitmemesinin arkasındaki yatan sebep de gerçek bir tepki göstermesi AK Parti'ye karşı. Ben öyle analiz ediyorum en azından. Eski bir siyasetçi olarak.
Eski bir siyasetçi,
eski
doğru.
Eski siyasetçi olarak.
Arada kısa sürdü ama olsun.
Yani kısa sürdü ama çok şey öğrendim. Evet. Çok şey öğrendim. Yani demografik yapının farklılığını, düşüncelerin farklılığını, Türkiye mozaik demeyelim, Türkiye Ebru'sunun, ben hep Ebru diyorum Türkiye'ye. Neden dediğimi daha ileride zamanımız kalırsa açıklarım. Ya böyle bir ortamda bu halkın güvenini tazeleyebilmek bu koşullarda acaba mümkün mü? Yoksa hakikaten iktidar tarafından bunlarla ilgili de adım atılacak mı? Ben yaşayıp göreceğimizi görüyorum ama şu bir gerçek.
Ben sana bir şey sorayım.
Tabii.
Yorulma fazla. Sana göre Türkiye'nin şu anda en büyük ekonomik problemi nedir?
Enflasyon. Bir numaralı problem. Enflasyon.
Yani sana göre.
Hep söylüyorum. Evet.
Bana göre değil.
Sana göre nedir? Ben söyleyeyim o zaman.
Bana göre Türkiye'de rakamların namusunun geri gelmesi lazım.
Ha, çok güzel bir nokta. Doğru. Enflasyon diyoruz. Enflasyonu yaşadığımız için söylüyorum. Çünkü gerçek...
Hangi enflasyon?
Hangi enflasyon? Çok doğru. Şimdi, müthiş doğru bir nokta.
Şimdi sorun burada. Bana göre ilk ve en önemli sorun bu. İlk, en tepedeki. Neden? Şu söylediklerin, o bütün o söylediğin işte yoksullaşma, yolsuzluk, ıvır zıvır, yatırım kararları falan. Bilgi olmadan, veri olmadan gerçekten doğru bir karar
çok
veremezsin.
Haklısın. Çok haklısın.
Şimdi ben bu ülkedeki işsizlik verisinden şüpheliyim. Enflasyon verisinden şüpheliyim. TÜİK'in kendisi diyor ki hissedilen enflasyon bunun iki katı.
Ve nasıl bir metotla açıklandığını da söylemiyor.
Ya, şimdi, en az bir enflasyon rakamı açıklıyor. Metodolojisini değerli toplu insanlara ikna edecek şekilde açıklamış değil, anlatmış değil. Benim kendi ıspanak ceviz endeksim var. O başka bir şey söylüyor. Şimdi KKM rakamını biliyor musun?
Yani dolar cinsinden bilmiyoruz. TL cinsinden açıklanıyor ama sonuçta takip edemiyoruz.
Ne kadar döndü, ne kadar merkez müdahaleleri, tamam bazı şeyleri.
İhracatçının ne kadar devir ettiğini biliyor muyuz? Ya,
anlaşalım. Şimdi birinci en temel sorun rakamların namusu.
Açık ve şeffaf bir
Sayın Şimşek'in
yöntem olmaması.
Evet, evet. Sayın Şimşek'in ve bundan sonraki ekonomi yönetimi bana göre. Onun için sana göre dedim. Sen enflasyon dedin. Sana göre enflasyon. Bana göre rakamların namusu. O rakamlar düzelmeli. O güven dedin ya. Ben önce rakamlara güvenmeliyim.
Çok doğru. Çok doğru.
Ben önce rakamlarıma güvenmeliyim.
Doğru noktadan girdin. Doğru.
Yani ben mesela şey yaptım. Genel seçimden önce, Cumhurbaşkanı seçimlerinden önce yaklaşık 1,5 yıl süren bir tek soruluk anket yaptım. Ve bu anketin şeyinde soruyu da sorayım sana. Sen düşün ama cevabı sakın verme. Sakın verme çünkü herkese bir süre sonra baktım ki bu iş doğru değil. Yani hemen ilk anda verilen cevap genelde doğruymuş gibi geliyor insanlara da değil. Bir gece yatıp uyumak lazım üzerinde. Gene soruyu tekrar edeyim. Cumhurbaşkanı adayısın. Bize bir program önerdin. Ve bu programda biz beğendik. Ve seni Cumhurbaşkanı seçtik. Sen de bu arada politikacısın ve bir sonraki dönemde de tekrar seçilmek istiyorsun. Koşullarımız bu. Yalnız bu anketin kritik konusu, sorusu şu. Dersi noktası şu. Seçildin, mazbatayı aldın. Bir emir vereceksin. Tek bir emir vereceksin. Ve bir sonraki emrini ancak 3 ay sonra verebileceksin. İlk emrin ne olurdu? İnanamayacağın kadar çok zor bir soruymuş. Ben de fark etmedim. Ben üstüne üstlük ilginç bir şekilde bu soruyu soran ben, kendi sorduğum soruya verdiğim yanıt doğru değilmiş. Doğrusunu öğrendim sonra. Ben verdiğim yanıtı söyleyeyim. Bu ülkenin envanterini çıkarırım dedim. Bu ülkenin envanterini bilmiyoruz biz. Ya biz enflasyonu bilmediğimiz gibi kaç tane ağacımız, kaç tane hayvanımız, kaç tane insanımız, o insanlarımızın demografik özellikleri, eğitim sistemini düzeltirim deme bu arada sakın. Çünkü bak 3 ay diyorum. 3 ay da çok önemli bir değişiklik yapman lazım ki aslında o ve benzeri bütün adımları da atabilirsin.
Eğitimde bugün başlasan 20 yıla ancak düzelir.
5 senede halledersin büyük kısmını da 10 senede
tohumları atılır diye.
Evet sonuç alırsın da Şimdi şu anda gelinen eğitim sistemindeki bozuklukları düşündüğümüz zaman 20 senede bozuldu bu sistem diye düşün. 10 senede tamir edersen, hataları biliyorsun çünkü. Uzatmayayım. Yani o soru gerçekten zor bir soruymuş. Ben de fark etmedim ama ben ilk önce envanter çıkartırım bana. Bana bu ülkenin bilançosunu getirin derim ya. Ya bu ülkenin bilançosu nedir yani? Bana bir bilanço getirin. Çünkü ben onu yönetmeyi bildiğim için bir bilanço getirin.
Finansçı olarak isteyeceğiniz şey odur. Bir şirketi sonuçta değerlendirirken doğru.
Değilmiş. Çünkü sorunun sana yardımcı olacak yanıtına bir parçacık yardımcı olacak bir şey söyleyeyim. Envanteri getirin dedim. Bana gelen verinin doğru olup olmadığından nasıl emin olacağım?
Denge ve kontrol mekanizmaları.
Geleceğiz. Yani
cevabı. Çok belli şeyler geliyor ama evet. Yaşadıklarımızdan dolayı inanılmaz derecede bunları artık içselleştirdik. Her defasında söylüyoruz.
Evet ama ortaya yani çıkması dediğimiz lazım. İkimizin de mutabık kaldığı en önemli şey güven tesisi. Güven tesisinin binlerce adımı olsa bile benim için ilk adımı rakamların namusudur. Ben önce onları bir bileyim. Ben enflasyon kaçlık bir enflasyonla mücadele ediyorum ben. Yani şu anda 65 açıklanıyor. 50 yetmiyor. 55 mi? 60 mı olacak? 70. 3 ay sonra düşürmek üzere 70'e mi çıkarsak? Şimdi çok saçma sapan bir politikalar silsilesi.
Gerçek enflasyon ne olduğunu bilmeden 36 hedef neyi ifade ediyor? Yani, kime göre, neye göre?
Onu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi gel şunları da bir anlaşalım. Bence Sayın Şimşek'in hani şu ana kadar bence yapması gereken ki bence yaptığını da düşünüyorum bu arada. Onu da söyleyeyim yani.
Biraz.
Yani yavaş yavaş bir güven oluşmaya başlıyor TÜİK enflasyonuna. Ya da mesela Merkez Bankası'nın katılımcı anketinin katılımcı sayısını arttırdılar. Ama benim 10 yıldır mücadele ettiğim bir tane konu var. Mücadele de değil, her fırsatta söylüyorum. Burada da bir daha söyleyeyim. Bize soru soruluyor ya, önümüzdeki 3 ay ya da 3 ay sonra faiz ne olur diye bir soru soruluyor. 12 ay sonra faiz ne olur diye bir soru soruluyor. Yani lütfen bir soru eklesinler. Ben bahse giriyorum. Çok büyük bir adım atılacak orada. Nedir o soruda? Sizce ne olmalı? 3 ay sonra faiz sizce ne olmalı sorusunu soralım. Bu yanıtları verenlerin %65-70'i ekonomiyle doğrudan ilişkili taraflar. Veya bir şekilde bu ekonomistler konuda, bunu evet, şey yapıyor. Doğru. Bir tane soru soracağız. Tek bir soru ekleyeceğiz. Sizce ne olmalı?
Bu konuda sonra, benim de çok şeyim var. Yani sorduğumuz kesimler de şey.
O konuya gelirim ama benim esas varmaya çalıştığım şeyi söyleyeyim. Bunların ikisi birbirine yaklaşmışsa doğru politika izliyorsun demektir. Bak araları ne kadar açıksa.
Hatta farklı farklı kesimlere sizce ne olmalı?
Tabii.
Ve işte, ne olur hani, konusunda.
Ne olur? Ne olur?
Başka bir gruba zaman, sizce ne olmalı? Başka bir gruba belki.
Yok, ikisine de aynı soruyu soralım. Hiç sorun değil. Çünkü ne olurun sorusunun arkasında ben neye bakıyorum? Merkez Bankası yönetimine bakıyorum. Ekonomi yönetimine bakıyorum. Cumhurbaşkanı'na bakıyorum. Ve piyasaya bakıyorum. Bir ne olurla ilgili farklı bir şeyden, parametre setinden bir rakam koyuyorum ortaya. Ne olmalı? Benim kendi parametrelerimden, gözlediğimden sonra çıkarttığım bir rakam oluyor. Fark etmiyor.
Karşı tarafın beni gözlemesi vasıtasıyla kendi yaptığı analizi ortaya koyması aslında oluyor.
Aynen öyle. Bana göre yani bana göre ne olmalı sorusu başka. İkisi yakınlaştığında zaten senin politikan gayet sağlıklı gidiyor demektir. Açıldığı andan itibaren sen geride kalıyorsun demektir. Veya ters olduğunda çok ileridesin demektir. Şimdi biz şimdi bakıyoruz enflasyon yüksek diye faiz daha yüksek olmalı savını öne sürüyoruz. Ama ben Süreyya Ser'den geçti dönemini çok iyi hatırlıyorum. O zaman da ısrarla ben aşağıda olması gerektiğini söylüyordum.
Doğru.
Politika faizinin daha aşağıda olması gerektiğini söylüyordum. Bu da bir farktır. Yani ben bunu yönetebilirsem, bu farkları yönetebilirsem aşağıda yukarıda bayağı ciddi, ben güvenlik konusunda önemli bir adım atılacağını düşünüyorum mesela bunu yaptığım zaman.
Yani bağımsız Merkez Bankası olduğu sürece doğru. Yani bu konuyla
şeffaflık,
ilgili
bak,
şeffaflık.
O soruyu sorar ve yanıtını açıklamazsan o da ayrı bir
o
konu.
O da ayrı bir konu. Aynen öyle. Evet. Yani çünkü vakti zamanında hani ekonomistlerin başına geldi. Bu anketi yayınlayanların, daha doğrusu bu anketi yanıtlayanların başına birçok şey geldi.
Yorumlayanların
başına birçok şey geldi. O nedenle insanlar tabii bir adım geriye düşüyorlar burada. Söylediklerine haklısın. Yani yeni bir takım adımlar atılması gerekiyor. Aynı şeyleri yaparak maalesef aynı farklı sonuca ulaşabiliyor olmak gibi bir saflık içerisinde olmamamız gerekiyor. Biraz daha farklı bir bakış açısıyla birlikte farklı bir ne diyeyim sonuca ulaşabilecek yöntem bulmak gerekiyor. Ben bir taraftan da şunu da söylüyorum. Albert Einstein'in çok güzel bir lafı bu. Yani problemi çıkartan zihniyet çözme konusunda maalesef yetkin değildir. Aynı yaratıcılığı sağlayamaz. Belki de zihniyet değişmeli. Yani o zihniyeti ciddi anlamda değiştirmeli diye
bir değişiklik var ama şu anda mesela kabul edelim yani.
Evet. Yani ekonomi mesela, tarafında var. Doğru.
Evet. Ekonomi tarafında. Ya biz şimdi ekonomi konuşuyoruz. Yani piyasaları konuşuyoruz teknik olarak. Yoksa hani kalkıp demografi bütün bir seçim analizi yapmaya kalkmadık yani. Onu yapmaya kalkanımız arkadaşları izleyeceğiz. Onlardan bir şeyler öğreneceğiz.
Biz ona de ekonomi göre anlamında bir şeyler çıkartacağız.
Yani onlara bir şeyler katacağız. O yüzden şimdi çok böyle büyük büyük hamasi laflar etmenin bir anlamı yok ama bir takım şeyler değişiyor. Yani değişiyor derken beni son zamanlarda çok az böyle iyimser görüyor insanlar. İlk defa ben hayatımda daha pozitif bakıyorum böyle bir programa. Neden? Bir eskinin hani o enflasyon faiz enflasyon tartışması bitti. Dünyaya 85 milyon dolarlık 85 milyon kişilik mükemmel bir deney hediye ettik. Artık kimse buna yetlenmeyecek. Bu maalesef bedeli biz ödedik. Fakat ondan sonra rasyonel politika dediğimiz daha ortodoks politikalara geçtik. Evet. Biraz ağır aksak, biraz yavaş. Mesela ısrarla o dönemde sen de söyledin, hep biz söyledik hemen hemen. Yavaş arttırdık ya faizleri. Ha bunun bize çok maliyeti olacağız dedik ya. Aha, oldu.
Oldu.
Hem enflasyon olarak oldu, hem kaybedilen döviz rezervleri olarak oldu. Ya mühimmat kaybettik ya, mühimmat kaybettik. En önemli şey o.
Yani bir para politikası içerisinde imkansız üçlüyü bir arada tutmanın ne kadar
o imkansız oldu. O imkansız üçlemeyi bir tekrar et istersen yani.
İmkansız üçleme
farklı zamanlarda faizi, konuşuyoruz.
Faizi, kuru ve sermaye hareketlerini aynı anda tutamazsın. Bu basit bir fizik teoremidir. Fizik ile aslında ilintilidir. Ben hep bileşik kapları gösteririm. Bileşik kaplarda bir yerden eğer suyu doldurursan o bileşik kapların istediği şekilde olsun, su aynı seviyede kalmak zorundadır. Ha suyu farklılaştırarak farklı seviyelerde yapmak istiyorsan birine tıkarsın, suyun basıncına bağlı olarak ya tüp patlar ya eline bir şey olur ya su fışkırır, yani ortalık sonuçta kaosa bürünür. Şimdi geldiğimiz nokta peki bundan sonraki süreç için. Ben bizi izleyenlerin de bu kadar ekonomi konuşuyoruz, enflasyon konuşuyoruz, güven konuşuyoruz, rakamların doğruluğunu konuşuyoruz, arka planda yapılması gerekenleri konuşuyoruz. Ali Ağoğlu olarak sen bugün elinde bir birikimin olsa ve önümüzdeki 15-20 yıl içerisinde emekli olacak olsan nasıl bir portföy oluştururdun? Ben onu merak ediyorum. Çünkü bugünden itibaren açıkçası Türk lirasında oldukça az bir kesim var. Yani devamlı olarak dövize dönmeye meyilli bir kesim vardı. Geçtiğimiz 4-5 haftalık süreç içerisinde alınan 25 milyar dolarla bunu gördük. Merkez Bankası'nın eriyen yaklaşık 27 milyar dolarlık rezervlerini gördük. Bu döviz TL'ye döner mi? Ve bundan sonraki süreçte bizi neler bekliyor finansal olarak? Kur tarafında, faiz tarafında senin beklentilerin nedir?
Ne bunu 15-20 yıl için mi söyleyeceğim?
15-20 yıl için değil. Yani en azından
15-20 yıl için hayatta böyle bir tahminde bulunan bilmiyorum.
Yok, 15-20
gerçekten
yıl için
bilmiyorum
değil.
Yani.
Ama bugünden itibaren başlayacaksın ve bir portföy oluşturacaksın.
Bildiğim birkaç şey söyleyeyim. Bir tanesi olmazsa olmaz BES'im olur. Ve BES'e de asgari ücret kadar bir parayı minimum. Şimdi burada lütfen izleyicilerimiz bizde o para ne gezer diyecekler olabilir. Bu maksimum var. Buraya kadar olan yapabildiğim maksimum tasarrufu yaparım ki devletten alacağım %30'luk katkı payı elde edeyim. Bunun da bir küçük triği var. Onu da istersen izleyicilerle paylaşayım. Bu %30 şöyle ödeniyor. Her seferinde yatırdığınızda devlet size %30 para vermiyor. Bir yıl boyunca yatırdığınız tutarın toplamının asgari ücrete kadar olan kısmını 2 Ocak günü ayrı bir hesabı olarak yatırıyor size. 30 Aralık'ta da yatırdığınızda bunu size ödüyor. Bu triyi küçücük bir yere bırakayım.
Paranın zaman değeri diyelim. Gayet iyi anlayacaktır bizi izleyenler. Paranın zaman değeri anlayacak. Dolayısıyla ne zaman yatıracakları konusunda bir hint vermiş olalım.
Küçük bir hint verelim. Şimdi BES bir kısmı. Bu bundan sonra ne olacakla ilgili tartışmanın tamamı. Çünkü tasarruf dedin, 15-20 yıl dedin. BES ilk koşulu. Ha BES'i nerede değerlendirirsin sorusuna yanıt olarak söyleyeyim o zaman ben. Ben şu anda pek bir yerde değerlendirmem. Ben şu an Türk lirası faizinin halen daha cazip olduğunu düşünen taraftayım. Diyeceksin ki dövize gider mi, borsaya neden gitmez vesaire. hepsinin şu andaki politikalar izlenip izlenmediğine bakarım. Önce zaten onu konuşuyoruz şu anda. Sayın Şimşek görevde kalacak. Ben 500 bas puanlık seçimden hemen önceki para politikası kurulu toplantısında gelen 500 bas puanlık artış sonrasında net bir şekilde kalacak. Çünkü ben bu ülkenin şu anda B planı bile olabildiğini düşünmüyorum. Evet. Yani kaldı ki A planı olan planın dışındaki diğer bütün planların para politikası ayağı bu veya buna benzer bir program olmak zorunda.
Doğru.
Bundan sonra maliye politikalarıyla bu para politikası ne kadar desteklenecek ona bakacağım. Ona göre bir portföy tercihi yaparım ama bugün itibariyle ben kendi adıma söyleyeyim, ben seçime girerken TL tarafta olmayı tercih ettim. Neden dersen, burada gene mesela Merkez Bankası'na hazır böyle bir fırsat varken küçücük bir eleştiriyi de paylaşmak istiyorum. Para politikası kurulu toplantısından sonra yayınlanan açıklamalarda son zamanlarda Türk lirasının reel değerlenmesiyle enflasyonu düşüreceğiz diyen bir söylem var.
Doğru.
Bu söylem bana göre çok hatalı.
Başından beri söylüyorum ben de.
Bu söylem hatalı. Nedir bu söylemin doğrusu diye bakarsan talebi şey yapabilecek, azaltabilecek veya talebi kontrol edebilecek denli yüksek faiz politikası uygulayacağız deseniz zaten sonuç buraya gelecek.
Doğru.
Söylem çok önemli. Buradan sonra Merkez Bankası'na da eylem söylem birliği şeklinde bir yani küçücük bir notu paylaşalım diyeyim buradan. Aynı durum Maliye Bakanlığı tarafında da Sayın Şimşek için de aynı şey geçerli. Eylem söylem birliği. Güven tesisi diyoruz. Ha bunlar olduktan sonra bakacağım ben gerçekten daha 15-20 yıla zaten gitmem. Böyle bir tercihim yok ama şu andaki tercihim dediğim gibi BES olmazsa olmaz. Arkasından Türk lirası şu anda benim şeyim. Çünkü Merkez Bankası'nın söylemi değişmediği sürece kurun baskılanacağını anlıyorum ben.
Öyle. Geçtiğimiz dönemde...
Bu doğru bir politika değil. Bunu da söylemem lazım. Yani ihracatçı tarafı da bu konudan çok muzdarip.
Muzdarip.
Yani. Çok muzdarip. Yani haklılar. Ama orada da gene güvene geliyor iş. O enflasyonun düşeceğine bizi ikna edemediler. Ben bundan sonra yani Sayın Şimşek ve Ekonomi Yönetimi ve Merkez Bankası'nın ben de benim gibiler dahil olmak üzere çünkü bizim yani benim farkım şu, ben bir de konuşuyorum yani sohbet ediyorum iş insanlarıyla konuşuyorum. Hep basında da arada bir böyle seninle yaptığımız gibi sohbetler ediyoruz. Ekonomi Gazetesi'nde benim haftalık sohbetlerim var, onları da yapıyorum. Söylüyorum yani benim önce ikna olmam lazım.
Çok doğru.
Ki ben bundan sonra yavaş yavaş şey yapayım. Ha ben şu anda yarı yarıya iknayım bu arada, onu da söyleyeyim. Çünkü B planımız olmadığını biliyorum. Ya kırıldı, döküldü. Mesela hep ihracatçılarla da çok yakın dostlarım var, arkadaşlarım var. Kavga ediyoruz. Yani kavga ediyoruz resmen. Diyorum ki kuru size bugün 45 yapsam hayatınız rahatlayacak mı, kolaylaşacak mı diye soruyorum.
İki aylık belki. Arkasından tekrar enflasyon dolayısıyla kadar... ortaya çıkmış olan maaş artışları, maliyet baskısı vesaire vesaireyle yeniden aynı noktaya geri döneceğiz.
Çok iki ay bilemedin, üç ayı bulmayız. İki ay tekrar bir sarmalın içine giriyoruz. Ha bu sarmaldan kurtulmanın yolu nedir sorusu. Hep mi biz dayak yiyeceğiz diyor onlar da haklı olarak. Hayır, onlar için de hakikaten istikrarlı bir faiz kur enflasyon dengesini bir istikrara kavuşturabilsek. Zaten benim de hani güveni tesis etmeyle ilgili maliye politikaları tarafından yapılması gerekenler diye konuştuğumuzu bir an evvel yaparlarsa şimdi seçim bitti artık. 4,5 yılda teknik olarak iktidardalar. Ha dayanılabilir şey bu sonuçlardan sonra...
Ben beklemiyorum yıl, mesela.
Oraya yani. Geleceğim. Ben senin neden bu müstehsi durumundan anlıyorum oraya gelmeye çalıştım ama... Ya bu beni ilgilendirmiyor şu anda. Yani erken seçime gidecekseniz bile... Bugün yapılması gereken işleri yapmanız lazım. Çünkü aksi hiçbir şekilde işi kolaylaştırmayacak.
Çok doğru. Çok doğru. Ben özellikle demin hani... bahsi geldi, açalım şimdi. Çünkü evet. Yani bu süreç içerisinde muhalefetin 3 tane büyük kenti açık farklarla kazandığı, üstüne üstlük yeni bir takım belediye başkanlıklarını AK Parti'den aldığı bir ortamda kolay kolay yeniden bir seçim yapmama, hadi 4 yıl devam edelim deme lüksünün olmadığını düşünüyorum. Daha doğrusu böyle bir mantalitede olmayacağını düşünüyorum. Burası bir. İkincisi...
Yani bir erken seçim olacak diyorsun mesela sen.
Ben uzun zaman yani seçimden önce yaklaşık bir aydır aynı şeyleri söylüyorum. Bir erken seçim özellikle yerel seçimlerin ortaya koyduğu tablonun sonrasında olma ihtimali çok yüksek.
Çok hatta, o zaman hemen bir soru daha soracağım.
Sor tabii.
Bugünkü anayasayla ve bugünkü seçim sistemiyle mi gideceğiz o seçime?
Anayasa için referandum kolay kolay olabilecek bir iş değil artık. Ben onun rafa kaldırıldığını düşünüyorum.
Bu hangi anayasa bu arada? Daha içtihami tarzda bir anayasa mı yoksa parlamenter sisteme giden bir anayasa mı?
Ha güzel. Yani parlamenter...
Ben de bu içtihami tarafa gidecek bir anayasa ihtimalinin artık azaldığını, çünkü oyların daha böyle bir seküler bir tercih olduğunu düşünüyorum. Yani seküler tarafın ciddi ağır bastığını düşünüyorum bu seçim sonuçlarıyla. Bilmiyorum, bu benim yorumum.
Doğru, yani daha İslami'den daha ziyade ben şunu öngörüyordum. Özellikle Cumhurbaşkanı'nın görev süresinin tekrardan uzatılabilmesiyle ilgili önemli madde değişikliklerinin araya sıkıştırıldığı bir anayasa referandumu yapılması gündeme gelebilirdi. Yani bu seçim sonuçlarıyla bence bir referandum tamamen rafa kalkmıştır, gündemden düşmüştür diye düşünüyorum. O nedenle parlamenter sistem olabilir mi? Parlamenter sistemin gereklerine geçebilmek için hukuki anlamda çok ciddi başka bir takım şeylerin yapılması lazım.
Mesela?
Yargı reformunun yapılması lazım. Yani kuvvetler ayrılığını tekrardan ortaya koymak lazım. Kuvvetler ayrılığını ortaya koyarken arka planda hala Anayasa Mahkemesi'nin almış olduğu kararların uygulanmıyor olduğu bir sürecin olmaması lazım. Yani bunların hepsi aslında birer referandum konusunda anayasa değişikliği eğer tekrardan parlamenter sisteme dönülecek ise önceliğinde yapılması gereken elzem şeyler. Daha birçok madde var. Daha birçok nokta var yapılması gereken. O yüzden yani anayasa değişikliğiyle referanduma gitmek, anayasa değişikliği için referanduma gitmek bana göre şu anda pek mümkün değil gibi gözüküyor. Ciddi bir çalışma yapılmazsa, ki muhalefeti de bu işin içerisine alıp eğer yapılacak bir samimiyet olursa neden olmasın? Ama parlamenter sisteme geçmeye gerçekten bir niyet var mı? Ben çok görmüyorum. Diğer tarafta bununla ilgili bir tweet attım. 2026 seçimindeki sonuçları çok merak ediyorum diye. Neden 2026 olduğunu da söyleyeyim. Yani benim açımdan neden 2025 değil, hemen niye yapmıyoruz? Çünkü iktidar ekonomi tarafını o kadar ciddi dengesizliklere maruz bıraktı ki, bozdu ki, bunları düzeltmesi için zamana ihtiyacı var. Demin yayının başından beri konuştuğumuz o güven tesisine ihtiyacı var. Güven de tuğla tuğla örüldüğü için ben 2025'te bir erken seçim olma ihtimalini görmüyorum. Muhalefetle de anlaşarak 2026 yılında bir erken seçim, belki tekrardan Cumhurbaşkanı yeniden adaylığını koyarsa erken seçim olduğu için, meclis tarafında 360 milletvekilinin evet diyeceği bir erken seçim olanağı olabilir. O da 2026 yılında olur diye tahmin ediyorum.
360 mı 400 mü?
Ben 360 diye biliyorum.
Ben de 400 diyebilirim.
Önemli. 360 milletvekili erken seçim için eğer oy kullanırsa erken seçim olabiliyor. Böyle bir ortamda da açıkçası bu 2026'ya kadar B planının olmadığı, A planının da uygulanmak zorunda olduğu bir dönemde, fakat seçim dolayısıyla vatandaşın vermiş olduğu çok net mesajla da birlikte, bir taraftan enflasyonu öyle tek hanelere indirebileceğimizi tahmin etmiyorum.
Yok, tek hane 2026'da
oldukça zor.
Çok
yani
çok
2025'te %14 gibi bir hedefimiz var. Ben %14 hedefinin bile çok çok zor olduğunu düşünüyorum.
Ya biz 20'li enflasyonları hedeflesek ve hedeflerimizi tuttursak.
Tuttursak.
Ve gene o bahsettiğimiz güveni kazansak.
Kredibiliteyi kazansak. Kredibilite eşittir güven zaten. İkisi birlikte aynı. Bana göre açıkçası hani başarılı adledebileceğim bir ekonomi yönetimi olur. Bu konudaki 2026'ya kadar geçecek olan dönemde vatandaş çektiği acıları en azından daha rahatlayabileceği bir ortam sağlanabileceğiyle ilgili eğer kafasında bir hayal kurmaya başlar ise belirli bir miktar acı çekmeye belki razı olabilir, ama o acının da herkese eşit miktarda olmaması gerekiyor.
Hiç acı çekmeyenlerin de biraz acı çekmesi
kesinlikle
görmek isteriz yani.
Kesinlikle.
Hiç acı çekmeyenler var çünkü. Yani vatandaş olarak yani.
Kesinlikle. Ali, çok çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ederim.
Programa katkıda bulunduğun için çok keyifli bir program oldu.
Sağ olasın.
İki hafta sonra tekrardan görüşmek üzere.